Ayrım 9, sayfa 81'den devam. Sturm'a 24 Şubat 1942 gecesi Türk karasularına seyrederken battı. Geminin batış nedenleri arasında mayın, Rus torpidosu gibi ihtimaller sayıldıysa da gerçek neden açıklanamadı. Olayda ancak bir kişi kurtuldu. Olay sonrası Filistin'deki Yahudiler genel greve gittiler ve İngiltere'nin duyarsızlığını protesto ettiler. Türkiye'nin batıya yaklaşmasının iç siyasetteki en önemli sonucu kısa zaman içinde 1944-1946 yıllarında çok partili demokratik rejime geçişi olmuştur. Bu gelişmelerde derhal ve olumlu olarak Yahudiler etkilemiş ve partililer Yahudilere açılmıştır. Yahudi cemaatinin bazı tanınmış fertleri Halk Partisi'ne aday olmuşlardır. 1946 genel seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı Salomon Adato İstanbul Milletvekili seçildi. Adato'nun Demokrat Parti saflarında aktif bir siyasal yaşamı oldu. Mükemmel bir milletvekili olarak tanındı ve Yahudi toplumun dertleriyle de alakadar oldu. Başbakan Şükrü Saracoğlu seçim kampanyası sırasında radyoda yaptığı uzun konuşmada "Ben Türk'üm" diyen herkesin Türk olduğunu, ona Türk gibi davranması gerektiğini vurguladı. Böylelikle 1942 yılında ırk milliyetçiliğinin önemli bir unsuru olarak gören ideolojide önemli bir değişiklik olduğunu sergiledi. Bununla beraber liberal rejim, çeşitli kısıtlamaların ve sansürün hafifletilmesi ters tepkiler de yaptı. 1934 Trakya olaylarında önemli bir sorumluluk taşıyan Nazizm taraftarı Cevat Rifat Atilhan, Milli Kalkınma Partisi'ne katılarak bu partiye antisemit bir kimlik kazandırmaya çalıştı. Fakat Atilhan bu partide benimsenmeyerek partiden atıldı. Atilhan bu kez İslami aşırı sağda ortaya çıktı. Bu akımın içinde de antisemit eğilimler görüldü. Bu eğilim özellikle Necip Fazıl Kısaküre'nin Büyük Doğu dergisine belirgindi. Bu dergi sonunda hikometçe kapatıldı. 1946 seçimlerinden sonra başbakan olan Recep Peker, azınlıkların tam bir eşitliğe sahip olmaları gerektiğine değinirken, antisemitizmi de 20. yüzyılın yüz karası olarak değerlendirdi. Buna bağlı olarak gerekli yasal değişiklikler yapılarak azınlıkların yedek subay olmaları mümkün kılındı. Artık azınlıklar ordunun tüm birliklerinde her türlü göreve atanıyor ve silah taşımalarında izin veriliyordu. Bu liberal ve hoşgörülü ortamda 1930'larda kapanmış olan Yahudi kurumları dirilmeye başladı. Milletvekili Salomon Adato'nun girişimleriyle toplumun iç yönetiminin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün elinde bulunması ele alındı ve giderek yetkililerin toplum içinde müdahaleleri azaldı. 1930'lardan beri iç seçim ve genel kurul toplantıları yapılmadığından idare heyetleri değişmemiş ve değişiklikler düzensiz bir şekilde yapılmıştı. İzmir'de Sabi Saltiel ve Emanuel Sidi, İstanbul'da da Marcel Franco ve Henri Sariano toplumun yükünü 15 yıldır omuzlarına taşıyorlardı. Durumda yavaş yavaş değişiklikler yapıldı. Diğer taraftan çeşitli kültür, spor ve sosyal yardım kurumları etkinlik kazandı. İstanbul'daki eski Bar Kohva Spor Kulübü bu kez Yıldız Spor adıyla tekrar çalışmaya başladı. İzmir'de Salihane Gençlik Kulübü kuruldu. Burgaz Adası'nda fakir çocuklar için bir yaz kampı açıldı. Aliens Okulları, mezunlarının Amikale adlı derneği, tekrar Arkadaşlık Yurdu derneği adı altında kuruldu. İzmir'de toplum idare heyeti çeşitli giderleri karşılamak için Belito Komunal adlı bir iç vergi toplamaya başladı. Cumhuriyet döneminin başında her bakımdan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Yahudi çocuklarının devam ettiği okullarda İbranice ve Yahudi diniyle ilgili dersler de yasaklanmıştı. Demokrasi döneminde bu yasak kaldırıldı ve okul yönetimine az da olsa bir bağımsızlık kazandırıldı. Fakat ders programı, devlet okulları ders programının aynısıydı. Ayrıca öğretmen ve müdürlerinin çoğu Müslüman Türk vatandaşlardı. 1947-1948 yıllarında yeni Yahudi gazeteleri kuruldu. Şabat, Şalom, Atikva, Lotile du Levant mevcut demokratik rejimde bu gazeteler daha açık ve cesur oldular ve toplumun dertleriyle ilgilendiler. Keza Türk kamuoyu Yahudi toplumuna nispeten daha hoşgörülü oldu ve sertlik, küçük düşürme ve alay giderek ortadan kalktı. 1947-1948 yıllarında Türkiye Arapların tezini destekleyerek Birleşmiş Milletler'deki oylamada İsrail'in kurulmasına karşı oy kullandı. Birleşmiş Milletler kararı Yahudi tezine uygun olarak Filistin'in ikiye bölünmesi ve bir bölümünün Yahudilere verilmesi yolundaydı. Bu kararın sonucunda İsrail devleti kuruldu. Fakat Araplar bu kararı kabul etmeyerek derhal saldırıya geçtiler. Bu ilk İsrail-Arap Savaşı'ndan Türkiye tarafsız kaldı. Fakat kamuoyunun çoğu Arapları tuttu. Bomba, dava, davar gibi mizah dergileri ve mücadele, milli inkılap gibi yeni kurulan antisemit dergi ve gazeteler savaşın gelişmesine tek taraflı ve Yahudileri alçaltıcı bir şekilde verdiler. Bu gazetelerde İsrail ve Türk Yahudiler arasında fark gözetilmedi. Yahudi fıkra ve karikatürleriyle Yahudiler yine alay konusu edildiler. Ciddi gazete ve dergiler ise genellikle tarafsızdı. Savaş İsrail'in lehine sonuçlandı. Savaşın bitişiyle 4000 kadar Türk Yahudisi İsrail'e göç etti. Türk kamuoyu bu göçü çok kötü karşıladı. Yahudilerin kitlesel bir şekilde Türkiye'yi terk etmeye karar vermeleri Türk kamuoyunda kabul edilmesi ağır olan bir davranıştı. Recep Peker'den sonra başbakan olan Hasan Sakah hükümeti Yahudilerin Türkiye'den çıkışlarını yasakladı. Yasak sonradan değiştirildi. İsrail hariç olmak üzere yurt dışına gitmek serbest bırakıldı. Bu yasak Arap devletinin baskısıyla konulmuştu. Bir miktar Yahudi İtalya ve Fransa yoluyla İsrail'e gitti. Basında Yahudilerin tavrını cesaretle açıklayan Yahudiler çıktı. Doktor Eli Shaul, Demokrat İzmir gazetesine bir dizi yazı yayınladı ve yazılarında Türkiye'den İsrail'e göç eden her Yahudinin bir Türk propagandacısı olarak Türkiye'ye fayda sağlayacağını ve hem sadık bir Türk hem de iyi bir Yahudi olma olanağı mevcudiyetini vurguladı. O zamanlarda komünizme yakıştırılan her şey en olumsuz anlam alıyordu. Bu arada muhtemelen İtalya kanalıyla İsrail'e göç olanaklarını da araştırmak isteyen ve bir süre İtalya'da kalan Rafael Saban da En Son Dakika gazetesinin bir dizi yazısında Türk Yahudilerin göçünü bir komünist komplosuna bağlamış olmakla suçlandı. Ancak bu tür yayınlar dedikodu mahiyetini aşmıyordu. 1949 yılında Şemsettin Günaltay hikayeti Türk Yahudilerinin dolaşım ve göç özgürlüklerindeki sınırlamaları kaldırdı. 4 yıl içinde Türk Yahudilerin çoğu İsrail'e göç ettiler. Bu toptan göç Türk Yahudilerinin Türkiye'deki yaşam koşullarının her bakımdan mükemmelleştiği, demokrasi ve onunla beraber gelen hoşgörü ve iktisadi kalkınma döneminde gerçekleşmişti. Üstelik göç edenler İsrail devletinin ilk yıllarında tüm zorluklarına ortaktılar ve yıllarca göçmen kamplarında yaşayanlar oldu. Toptan göçün temel nedeni 1941-1943 yıllarındaki zorlukların, varlık vergisinin ve zorunlu çalışma kamplarının hafızalarından silinmemesiydi. Bu arada Türkiye ve İsrail arasında ilişkiler kuruldu ve gelişti. Genç İsrail'in çölü yeşertmesi, ilim, kültür, sanat, iktisat, hatta askeri alanlardaki başarıları, İsrail'in Orta Doğu'da Türkiye'den başka tek demokrasi oluşu Türkiye'de çok sempati topladı. İki devlet komünizmin yayılmasına ve teröre karşı beraber çalıştılar. Suriye ve Mısır devletleriyle Türkiye arasındaki gerginlikler İsrail-Türkiye ilişkilerini pekiştirdi. Müslüman Türkiye, İsrail'i göç etmeyip çeşitli Arap ülkelerinde kalan Yahudilere bunalım anlarında bir kanal oldu. İsrail'deki Türk Yahudileri, İsrail'de güçlü bir Türk lobisi teşkil ettiler. Ermeni, Rum ve Arapların Türkiye'ye karşı çalışmalarını genellikle onlar dengelediler. Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkiler geliştikçe Türk Yahudileri de saygını kazandı. 1946 genel seçimlerinden sonra Yahudilerin resmi ve yasal bir haham başıya sahip olmak için girişimleri dikkate alındı. 1921 yılında Ribi Hayim Nahum'un görevden istifasından sonra görevi yüklenen Ribi Bekerano, 1931 yılında ölene dek bu görevi hahambaşı vekili olarak yürütmüştü. Dini mahkeme başkanı oldukları müddetçe de Ariel, Şaki, Aruete ve Saban resmi törenlerde Yahudileri temsil etmişlerdir. Türk hükümetinden çıkan izinle Yahudilerin hahambaşı seçmesi için tüm ayrıntıları içeren izin özel bir hükümet kararı olarak ortaya çıktı. Buna göre Yahudi toplumuna ait her kişiye seçme hakkı tanındı. Her 300 seçmen için ikinci bir seçmen seçildi. Bu şekilde seçilen 72 seçmen İstanbul'da toplandı ve aday olarak gösterilen Moshe Ben Habib, Rafael David Saban ve İzmir'den Gabriel de Botton arasında Rafael David Saban 1953 yılında hahambaşı seçildi. Parantez, ölümünden sonra göreve David Asseo getirildi. Rafael Saban seçildikten sonra yetkililerden yakınlık ve itibar gördü. Devletin önderleri onu kabul ettiler. Bu hoşgörü ortamı Yahudilerin Türk kültür ve toplumuna kaynaşması açısından oldukça etkili oldu. Ve Türkçe 1950'lerden beri Yahudilerin ana dili oldu. 1955 yılında meşhur 6-7 Eylül olayları cereyan etti. Olayları izleyen birkaç yıl içinde 4000'den fazla Yahudinin ülkemizden ayrılmasındaki en önemli etkenlerden birinin 6-7 Eylül olayları olduğu söylenebilir. Devrin Demokrat Parti yönetiminin bir bakıma teşvik ettiği ve önlemede yetersiz kaldığı söz konusu olaylarda gösteriler çığırından çıkmış, İstanbul'da Beyoğlu, Galata gibi gayrimüslim vatandaşların iş yerlerinin yoğun olduğu semtlerde dükkanlar tahrip edilmiş ve mallar yollara saçılmıştı. Büyük maddi zararları devlet bilahare tazmin ettiyse de bu olayda sermaye yara aldı. Ayrıca mal ve can güvenliği duyguları zedelenen ve başlıca hedef olan Rumlar da yurt dışına göçtü. 6-7 Eylül olayları Kıbrıs hadisesinin alevlendiği bir ortamda reaksiyon olarak öngörülen bir tertiple başlamıştı. Ancak müessif sonuçlarıyla tarihte olumsuz çağrışımlar bıraktı. Bu olaylarda Beşiktaş, Ortaköy, Yeniköy gibi semtlerde yangınlar çıktı. Akşama doğru İstanbul'da Rum Ortodoks kiliselerinin hemen tümünde yangınlar çıkmış ve talan edilen kilise eşyaları parçalanıp ortaya saçılmıştı. Beyoğlu'nda akşam erken saatte başlayan talan adalara da sıçradı. Ortada yangınları söndürecek itfaiye veya müdahale edecek güvenlik güçleri yoktu. Bu olaylarda kiliselerden başka bir havra, 8 ayazma, 2 manastır, 3584'ü Rumlara ait 5538 gayrimenkul yakıldı ve yağmalandı. Metin Toker'in bu açıklamalarının yanı sıra o günlerde üniversite öğrencisi olan Yılmaz Karakoyunlu, Güz Sancısı adlı romanında Beyoğlu'ndaki talan ve tahribat sonucunda caddelerin diz boyu parçalanmış moloz ve kırpıntılarla dolu olduğunu belirtmektedir. Olaylar bir milli galeyan değildir. Yönetim tasarladığı senaryoda güvenlik kuvvetlerini vazifelerinden alıkoyarak yandaşlarının kışkırtıcılığı ile varoşlardaki gecekondu sakinlerini azınlıkların varlık birikimlerine sürmüştür. Daha sonra da olayları fişli komünistlere ardından da topluma mal etmeye çalışmıştır. Kıbrıs konusundaki sorumluluğun vazgeçilmezliğin dışa vurumu gibi göstermek istenen bu olay aslında Türkiye'ye uluslararası ilişkilerde yıllarca pahalıya mal olmuştur. Bu durumda iktidarın basiretsiz ve başarısız davranışların utancının topluma fatura edilemeyeceğini vurgulamak gerekir. Devrin İstanbul Emniyet Müdürü Alaaddin Eriş'in yakın zamandaki açıklamaları uyarılarına rağmen güvenlik güçlerinin takviye edilmeyerek adeta durumun hazırlandığını kanıtlamaktadır. Bunu izleyen yıllarda ekonomik ve siyasal çalkantı, Milli Korunma Kanunu, 27 Mayıs 1960 devrimi, Kıbrıs bunalımı, 1968-1972 yılları arasında yoğunlaşan terörist eylemler, 1977-1980 yılları arasında çok daha yoğun olarak yaşanan anarşik olayların yanı sıra doğan ekonomik kriz ve yokluklarıyla, olayların da etkisiyle, özellikle İsrail'e olmak kaydıyla yurt dışına göçler sürdü. Günümüzde Türkiye'de 25 bin, bir görüşe göre 26 bin Yahudi vardır. XX yüzyılın başlarında Yahudiler Türkiye'de 200 bin, 1950'lerde de 40 bin kişiydiler. 65 milyon tahmini nüfusu olan Türkiye'de bugünkü Yahudi nüfusu ancak 10 binde 3 kadardır. Çok daha kalabalık bir Yahudi nüfusu için hizmet görecek tarzda düzenlenmiş kurumlar, 25 bin kadar Yahudinin sorumluluğuna kalmış ve artık hiçbir Yahudinin kalmadığı birçok kentteki eski mezarlık ve havralar tarihe karışmıştır. Yahudilerin yoğun olduğu İstanbul ve İzmir'de eski havraların açık kalabilmesi için halk çaba sarf etmektedir. Aynı idealist çabalar çeşitli kurumların ve kültür merkezinin idamesi için sarf edilmektedir. Kurumlar, vakıf statüsünde olup işlevsizleştiği takdirde satılamaz ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne intikal eder. Çok azalan Yahudi toplumu kimliğini korumada güçlük çekmektedir. Yemekte kaşerutu arayanlar, günlük dualarını yapanlar, Şabat'a uyanlar, eski geleneklerini yürütebilenler azalmakta, buna mukabil karma evlilikler çoğalmaktadır. Türkiye Yahudileri ile ilgili güncel konu ve şahısların da yer aldığı Türk Yahudi basını, Türk Yahudi sanatçıları, çeşitli sosyal ve kültürel konular, sanayi ve ticaret ve serbest meslekler ileriki bölümlerde yer almaktadır. D. 500. Yıl Vakfı. 500. Yıl Vakfı, Yahudilerin 1492'de Türk topraklarına göçünün 1992'ye rastlayan 500. yılını anmak ve kutlamak amacıyla kurulmuştur. Başkanı Jacques Cambier, Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından olup Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapmış olduğu hizmetler nedeniyle Dışişleri Bakanlığı tarafından üstün hizmet ödülüyle mükafatlandırılmıştır. Söz konusu vakfın kurucuları arasında Yahudi kökenli Türk vatandaşlarının yanı sıra Müslüman Türk vatandaşları da bulunmaktadır. Vakfın amacı 500. yılı Türklerin hoşgörüsüne karşılık bir şükran ifadesi olarak kutlamak için çeşitli etkinlikler, yani konserler, seminerler, balolar düzenlemek, kitaplar yazdırmak ve bazılarını yapmak ve Türkiye'yi gerçek yüzüyle dünyaya tanıtmak olmuştur. Bu amaçla Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ülkelerinde yapılan dış temaslarla Türkiye'nin yücelmesi ve Türkiye'ye ilgi ve katkıların arttırılması hedeflenmiştir. Cambier'e göre 500. yıl vakfının dünyaya duyurmak istediği Türk toplumunun ahlaki değerleriydi. Özellikle 7 milyon Yahudinin yaşadığı Amerika'da gerçekçi ve olumlu bir tanıtım yapıldı. 4 Mart 1992'de Neve Shalom Sinagogu'nda şükran duasıyla başlayan etkinliklerin yanı sıra vakıf Ahrida Sinagogu'nu restore ettirmiş ve sinagog 1992 Nisan'ında hizmete açılmıştır. 1992'de Paris Büyükelçiliği, New York Başkonsolosluğu, Los Angeles Başkonsolosluğu, Ottawa Büyükelçiliği, Bonn Büyükelçiliği, Caracas Büyükelçiliği vasıtasıyla sayısız kültürel toplantı, seminerler, konserler, röportajlar, kitaplar, filmler, basın temsilciliğiyle yemekli toplantılar, geceler düzenlenerek özellikle Türkiye'nin varlığının yurt dışında duyurulması sağlanmıştır. Ayrıca zamanı Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ve Nobel Ödülü sahibi Elie Wiesel'in de katıldığı New York Galası'nın haricinde Temmuz 1992'de Dolmabahçe Sarayı'nda İstanbul Galası yapılmıştır. İstanbul'da AKM'de beste yarışması, Verdi'nin Nabucco Operası, Leopold Levy resim sergisi, 500 yıllık Houdini'nin 500 yıllık Huzurlu Yaşam Uluslararası Sempozyumu, Türk-Yahudi Bestekarları Klasik Müziği Konseri, 500. Yıl Karma Sergisi ve etkinlikler gerçekleştirmiştir. Haziran 1992'de Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye'de Yahudiler Sempozyumuna ünlü tarihçi Bernard Lewis katılmıştır. 500. Yıl Vakfı halen İstanbul Boğazı'nın Rumeli sahilinde Karadeniz ve Boğaz'ın kesiştiği yerde 500 dönümlük 500. Yıl Ormanı Projesi üzerine çalışmakta ve bağış toplamaktadır. Sanatsal bir etkinlik örneği olarak 1992 yılında Göztepe Kadıköy Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde yer alan 500. Yıl Resim, Heykel, Seramik, Ebru, Batik Karma Sergisi'ne katılan Yahudi sanatçılar görülebilir. 500. Yıl Vakfı'nın ilettiği mesaj bazı çevrelerce abartılı bulunmuştur. Örneğin Selçuk Erez ve Aziz Nesin şükran duyulmaması icap ettiğini ifade etmişlerdir. İlhan Selçuk bu vakfın Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'nin lobisini yapacak oluşunu eleştirmiş, Ali Sirmen vakfın imajını abartılı ve inandırıcılıktan uzak bulmuş, Mehmet Ali Birant da boyutunun abartıldığını ifade etmiştir. Buna karşılık hariciyeci Coşkun Kırca, vakfın kendisinin bir kaynaşma iradesinin sembolü olduğunu, faaliyetlerin dış alanda özellikle Rum ve Ermeni gruplarının nispeten kuvvetli olduğu memleketlerde Türklerin hiç de barbar olmadıkları mesajını vererek önceden yanlış bilinçlendirmiş kafalarda soru işaretleri uyandırdığını belirtmiştir. İlhan Selçuk, hoşgörünün özgürlükler tam anlamıyla gerçekleşmeden ortaya çıkan bir kavram olduğunu, özgürlükler bir hukuka bağlandığı zaman zaten böyle olmaya mecbur olduğunu açıklarken 500. Yıl Vakfı'nın İspanya'da, Portekiz'de hoşgörü kavramı yokken Osmanlı'da olduğunu dile getirdiğini de vurgulamıştır. Öte yandan diğer önemli bir hususta Selçuk Erez'in de işaret ettiği üzere 500. Yıl Vakfı'nın dürtüsüyle sinagogların onarıldığı mahallelerin restore edildiği, kitapların basıldığı ve Yahudi cemaatinin sesini duyurduğudur. Çetin Altan başka ilginç bir konuya da dikkat çekmektedir. Türkiye, Arap dünyasının doları ile İsrail'in yeryüzündeki etkisi arasında seçim yapmakta zorlandı. Tabii Arap dünyasının genel duruşu İsrail'e karşı. Yoksa Arap dünyasının antitezi olan İsrail'i mi seçecek? O sözcü en azından o şahit 500. yıl dönümüyle geldi ve İsrail'le maslahat güzarlık düzenindeki ilişkiler tekrar büyükelçiliğe yükseldi.
B. Osmanlı İmparatorluğu'nda ve Türkiye'de Yahudi nüfusu. Tarihçe bölümünde Anadolu'nun çeşitli yerlerinde Türklerin yerleşiminden çok önce Yahudilerin varlığından bahsedilmiştir.
1492'den itibaren İspanya'dan Osmanlı topraklarına yerleşen nüfusun 120 bin dolayında olduğu ise tarihçilerin bir asgari müşteriyi olarak kabul edilir. Evliya Çelebi'nin 17. yüzyıldaki müşahedelerine göre İstanbul'dan başka şu kentlerde Yahudi yerleşimi söz konusuydu. Kudüs, Kefe, Üsküp, Avribos, Safeddi, Sakız, Rodos, Ayarferye, Paravadi, Filibe, Aşağıhisar, Dimyat, Belgrad, Yambolu, Seres, İstanköy, Adana, Serfiçe, Budin, Peçevi, Foça, Karasu, Ballıdere, Misistre, Bursa ve bazıları. Evliya Çelebi, Fatih'in birçok Yahudi İstanbul'a yerleşirdiğini söylerken, Selanik Yahudilerin Hasköy'e yerleşirdiğini zikretmekte, Hasköy'de Yahudilerin müreffeh bir yaşantıları olduğunu tarif etmekte ve ayrıca Safed'de 70-80 bin Yahudi yaşarken bunların çoğunun Selanik'e yerleştiğinden bahsetmektedir. 1520'lerde Selanik'teki halkın %66'sı hala Yahudiydi. Giderek düşen Yahudi nüfusu oranı, bu kentteki Yahudilerin Nazilerce 2. Dünya Savaşı'na temerküz kamplarına gönderilmesiyle yok denecek düzeyinde. İstanbul'daki nüfus gelişmeleriyle ilgili olarak çeşitli kaynaklar şu bilgiler vermektedir. 1520-1525'te İstanbul'da 8070 Yahudi hanesi bulunuyordu. 1689'da bir Fransız taciri İstanbul'da 1200 Yahudi hanesi olduğunu söylemekte, bir Fransız yazar ise 3. Selim döneminde İstanbul'un nüfusun 900 bin olduğunu, 630 binin Müslüman, 120 bininin Rum, 90 bininin Ermeni ve 50 bininin Yahudi olduğunu belirtmektedir. Galante bu sayının uzun süre değişmediğini ve 50-60 bin dolaylarına kaldığını belirtmektedir. 1648 ve 1660'da Ukrayna ve Polonya'daki kıyımlardan kurtulanların göçüyle İstanbul nüfusuna artış kaydedilmiştir. Kasım 1918'de çıkan Tasvir-i Efkar'ın nüshalarından birinde toplam nüfusu 1.105.124 olarak belirtilen İstanbul'da 55.333 Yahudi bulunmaktaydı. 19. yüzyılda İstanbul nüfusunun dış göçlerden fazla etkilenmemesinin nedeni ise yeni gelenlerin daha çok Filistin'e yerleşmiş olmasıdır. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Yahudilerin sayısı 3 kıtadakilerin toplamı olmak kaydıyla değişik Avrupa araştırmacıları tarafından 680 bin, 450 bin gibi sayılarla ifade edilmektedir. 1905 Osmanlı nüfus sayımında temel olarak devletçe yeniden yapılan araştırma ve çalışmalara göre çeşitli yerlerde yaşayan Yahudilerin Mart 1914'te nüfus dağılımı şöyleydi. İstanbul 52.126, Kudüs 21.259, Suriye 10.410, Sultankale 3.642, Çatalca 1.480, Eskişehir 728, Sivas 344, İçel 40, Erzurum 10, Karahisar sahip 7, Aydın 35.149, İzmir dahil, Beyrut 15.052, Bursa 4.126, Diyarbakır 2.085, Van 1.383, İzmit 428, Antalya 250, Canik 27, Kastamonu 8, Konya 4, Edirne 22.515, Halep 12.193, Ankara 4.026, Menteşe 1.615, Urfa 865, Kalesi 363, Adana 66, Bolu 20, Trabzon 8, Zor 2. Bu tabloda bazı yerleşim bölgeleri eksiktir. Bu durumda 1. Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlı Devleti sınırları içinde 300 bin kadar Yahudinin bulunduğu ve özellikle kentsel bir nüfus oluşturduğu söylenir. Aliens Israelite Universal Bülteni'ne göre ise Osmanlı topraklarındaki toplam Yahudi nüfusu yıllar itibariyle şöyleydi. 1880'de 168 bin, 1885'te 182.650, 1890'da 203 bin, 1895'te 235.730, 1900'de 280 bin, 1905'te 343.250, 1908'de 367.400. Örneğin 1908'de bu nüfusun şehirlerlik taksimatı şöyleydi. Edirne 17 bin, İstanbul 65 bin, Dimotokitiko 900, Manastır 6 bin, Rodos 4000, Selanik 90.000, Aydın 3.700, Bursa 3.500, Kasaba 1.100, Çanakkale 3.000, Manisa 2.100, İzmir 35.000, Tire 1.500, Halep 12.000, Beyrut 5.000, Hayfa 1.600, Şam 12.000, Yafa 5.000, Kudüs 4.000, Safed 7.000, Tiberias 7.000, Bağdat 45.000. 1927 nüfus sayımına göre 13.648.270 olarak belirlenen genel nüfus içinde Yahudi nüfus 81.392'dir. Bunun 46.781'i İstanbul'da, 16.501'i İzmir'de, 5.172'si Edirne'de, 1861'i Bursa'da yaşamaktaydı. Bu tarihten sonraki Yahudi nüfusundaki gerileme şöyle gelmiştir. 1935'te 78.730, 1945'te 76.964, 1955'te 45.995, 1960'da 43.929, 1965'te 38.267, 1983'te 36.000 tahmini, 1996'da 26.000 tahmini. Ayrım sonu. Sayfa 91.